Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o engin, eşsiz sevgisiyle sizleri selamlıyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz pazar günü habercilerin işleri ya da elçilerin işleri 9. bölümde yer almış olan ve Yafa'da yaşayan bir kız kardeşin yaşamına bakarak onun örnek yaşayışı aracılığıyla hizmetteki sadakatin önemini size açıklamaya çalışmıştım. Yafa'da yaşayan bu kız kardeşimiz gerçekten de Rab İsa Mesih'e bağlı bir kişiydi, onun bağlısıydı ve kendisini hizmete adamış, yardım hizmetlerine adamış, yani sosyal hizmetlere adamış bir kişiydi. 36. yani bölümün 36. ayetinde de vurgulanmış olduğu gibi iyilik yapıp yoksullara yardım eden bir öğrenciydi bu kız kardeşimiz. Ve tabii ki bu ilk konuşmamda şöyle devam etmiştim. Kutsal kitap bize Tabita hakkında çok geniş bir bilgi vermiyor. Ama bize onun öne çıkan en önemli özelliğinin ne olduğunu tabii ki önümüze çok net bir şekilde koyuyor. Neydi o öne çıkan en büyük özelliği bu kardeşin, değerli kardeşler? Bu kardeş tüm insanlar önünde iyi işleriyle tanınmış olması. Şimdi kutsal söze baktığımız zaman da bunun ne kadar gerekli ve önemli olduğunu da Efesler mektubunda yer almış olan ayet aracılığıyla görebiliyoruz. Bu ayetle bu düşünceyi desteklemiştim. 2. bölüm 10. ayet ile. Biz Tanrı'nın yapıtıyız. Yani Rab Tanrı'nın ellerinin işiyiz. Ve şöyle devam ediyor da ayet. Onun önceden hazırladığı, bakın, iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Demek ki yaratılmış olmanın öne çıkan en önemli özelliği, yani yaratılmış olmamızın, onda yaratılmış olmamızın amacı nedir? Değerli kardeşler, işte bu ayetle bunu görebiliyoruz. İyi işleri yapmak. Yani Rabbimizi hoşnut eden, onu gerçekten mutlu eden işlerle ne yapacağız? Ait olduğun kilise topluluğuna destek vermektir. O topluluğun gelişip büyümesine katkı sağlamaktır. İnanıyorum ki değerli kardeşler, bu yaşam biçimi her bir Tanrı çocuğunda olması gereken bir özellik olduğunun da altını çizmiştim. Yani ne demek istemiştim bununla? Şunu demek istemiştim: ben imanlıyım diyerek geride durmak değil, ya da İsa Mesih bağlısı, Hristiyan ismi adında, adı altında kalarak sadece isim taşıyan bir yapı içerisinde değil, sahip olduğun armağanla imanını ortaya koyabilen, Rab'de olmanın güzelliğini, Rab'de olmanın ayrıcalığını, farkını yaşayışınla, davranışlarınla, hizmetinle değerli kardeşler yansıtanlar olmamız gerekiyor. Bu önemli gerçeği de Hikmetli Süleyman çok harika bir şekilde destekliyordu. 31. bölümün 20. ayetinde şöyle diyordu: mazluma kollarını açar. Kim? Rabbe ait olan Tanrı çocuğu, Rabbin çocuğu mazluma kollarını açar, yoksullara elini uzatır. Bunu okuduğum zaman şunu söylemiştim: bu bir resim olaraktan görün. Rab, Tanrı'ya ait olan kişi, elini uzatabilen bir yapıda olması lazım. Bunu altını önemli çizdim. Yani hiçbir ayrım yapmaksızın değerli kardeşler, ulus ayrımı, cins ayrımı, millet ayrımı yapmaksızın herkese elini uzatanlar noktasında olmak. Tabitha ne yapıyordu? O basit iğneyi kullanaraktan harika biçimde ait olduğu toplulukta ne yapıyordu? Gerekli olan desteği vererek sahip olduğu bu armağanla değerli kardeşler, Rabbe olan bağlılığını, Rabbe olan sevgisini ve kardeşlere olan sevgisini çok açık, net bir şekilde göstermiş oluyordu. Ve şu gerçeğin de altını çizmiştim. Tanrı'nın gözünde şu küçük, şu büyük, şu orta şekerli, şu idare edecek şekilde bu başlıklar altında bir hizmet türünün olmadığını ifade etmiştim ve Zekeriya peygamberin önümüze koyduğu bir ayetle bunu onaylamıştım. Harika bir şekilde destekliyordu. Zekeriya kitabı 4. bölüm 10. ayette diyordu ki, küçük işler gününü kim küçümser? Değerli kardeşler bakın, Rabbimiz hiçbir görevi, senin sahip olduğun hiçbir yeteneği, armağanı, vermekte olduğun hizmeti ne hor görüyor ne de küçümsüyor. Her birimiz Rab'deki hizmetin bir parçası olma gayreti içerisinde olacağız ve büyük bir sevinçle, büyük bir içtenlikle, aynı burada sıralanmış olduğu gibi, şimdi onları size hatırlatacağım, aynı burada sıralanmış olduğu gibi değerli kardeşler, hizmetlerle ait olduğun topluluğa destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi buraya baktığımızda hatırlayın, birkaç çeşit hizmet türü olduğunu size söyledim ve bu şekilde konuşmamı noktalamıştım. Neydi onlar? Hemen hatırlayın, açıklama yapmadan söyleyeceğim. Bunların bir tanesi, Tabitha öldükten sonra ne yaptı? Ceset birileri tarafından yıkanması gerekiyordu. Aynı gün, değil mi? Geleneklere göre. Ama aynı zamanda da o ceset yine birileri tarafından yukarıya taşınması gerekiyordu. Yani iki ayrı değişik hizmet. Ceset yıkanmalıydı ve yukarıya taşınmalıydı. Sonraki hizmete baktığımızda ne yaptılar? Petrus'u çağırmak için iki kişi yolladılar. Ve burada da iki tür hizmet olduğunu söylemiştim. Neydi onlar? Biri, sorumlu olan bir kardeş, ne yapması lazımdı? Bu kişileri belirlemiş olması gerekiyordu. Yani belirlemesi gerekiyordu. Ama belirlemek yeterli değil. O belirlenen kişiler de istekli olmalıydı. Yani gidip Petrus'a o haberi vermeleri gerekiyordu. Burada da iki hizmet türü karşımıza çıktığını ifade etmiştim. Ve üçüncü nokta olarak da 39. ayete baktığımızda orada ne diyordu? Petrus kalktı, onlarla birlikte gitti. Yani Petrus çağrıya ilgisiz davranmıyor. Demek ki ayrım yapmaksızın insanların ihtiyaçlarına elini uzatmış olmak da bir hizmet değerli kardeşler. Ve şu şekilde noktaladım. Almış olduğun, sahip olmuş olduğun hizmet neyse, armağan neyse, o armağan ile ait olduğun kilise topluluğunda onun bunun itmesiyle değil, ama senin Rabbe olan sevgin, kardeşlere olan sevgin ve bağlılığının vermiş olduğu destekle hizmet etmeye devam etmektir. Şimdi Rab Tanrı burada Petrus'u nasıl kullandıysa, aynı şekilde değerli kardeşler Rabbimiz seni de kullanacaktır ait olduğun değerli kardeşler toplulukta. Niçin? O topluluğun gelişip büyümesi için diyerek ne yaptık? İlk konuşmamızı noktaladık. Şimdi gelin ikinci konuşmayı bugün tamamlayalım. Geri kalan kısmı da konuştuktan sonra. Şimdi ne dedik? Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih ne yapıyor? Petrus'u olağanüstü bir şekilde kullanıyor. Ama dikkat edin, çok önemli görmüş olduğum için ben bu konuyu oldu bittiye getirmedim. Bunu da ikinci konuşmama bıraktım. Çok önemli görmüş olduğum için. Evet doğru, Rab Tanrı Petrus'u kullanıyor. Ama Petrus'un o kullanımda, o hizmette nasıl bir yol izlemiş olduğu da biz imanlar için çok önemli ve gerekli değerli kardeşler. O açıdan bunları da nokta nokta sizlerin önüne koymak istiyorum değerli kardeşler. Çünkü gerçekten Petrus kime ait olduğunu, nasıl bir Rab'be ait olduğunu ama ait olduğu o Rab Tanrı'nın istediği şekilde önüne koymuş olduğu o ilkelere bağlı kalarak nasıl bir yol izlediği gerçekten kayda değer nitelikte. Şimdi birinci noktamıza bakalım. Dikkatinizi 40. ayete çekmek istiyorum. Ne diyor burada bu ayette? Diz çöküp dua ettiğini okuyoruz. Şimdi değerli kardeşler, Matta 10. bölüme bakarsanız 8. ayete, orada Rabbimiz İsa Mesih öğrencilerini görevlendirirken şöyle bir ifade kullandı orada Rabbimiz. Hastaları iyileştirin dedi, ölüleri diriltin. Bakın, Rab Tanrı 12 öğrencisine de bu yetkiyi vermişti, Petrus'a dahil. Ama bakın, bu yetki verilmiş olmasına karşın değerli kardeşler, kendi gücüne ve anlayışına dayanarak hareket etmediğini görüyoruz Petrus'un. Yani nasıl olsa yetki sahibiyim diyerekten paldır küldür işe koyulmuyor. Bakın bu çok önemli. Ve ben bunun da altını çizmek istiyorum. Neden? Günümüzde sık sık karşılaşmış olduğum için şunun da altını çizmek istiyorum. Şov da yapmıyor Petrus. Bugün günümüzde bazılarının o televizyon ekranlarında yaptıkları şovlar gibi kendini göstermek için yaptıkları şov gibi Petrus şov yapmıyor değerli kardeşler. Petrus harika bir örneklilik sergiliyor önümüzde. Ne yapıyor bakın? Çok hoşuma gidiyor değerli kardeşler. Gerçekten de. Herkesi diyor dışarı çıkarıyor. Bakın öncelikle herkesi dışarıya çıkarıyor. Bana göre bu gerçekten de kayda değer nitelikte. Yani burada kendini gösterme çabasında değil Petrus. Neden? Çünkü kime ait olduğunu biliyor ve şifa verecek olan kişinin de kendisi olmadığını ama ait olduğu Tanrı'nın ancak bunu yapabileceğini bilmiş olduğu için ve buna iman etmiş olduğu için herkesi dışarıya çıkarıyor. Ve Rabbimiz bunu yaparken hani dedim ya gerçekten de harika bir yol izliyor. Tıpkı Rabbimizin yapmış olduğu gibi hatırlarsanız değerli kardeşler 12 yaşında olan Yair'in 12 yaşında olan kızını Rabbimiz diriltirken ne yapmıştı Rabbimiz hatırlayın. O da insanları dışarıya çıkarmıştı. Bakın 9. bölüm Matta 9:25'e diyor ki kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bakın Petrus da aynısını yapıyor. Herkesi dışarıya çıkarmakla. Yani burada ben şunu görüyorum. Petrus insanları dışarıya çıkarmakla Rabbi ile ait olduğu Rab Tanrı ile baş başa kalmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bence önümüze koyuyor. Bunu tercih ediyor değerli kardeşler. Ve daha sonra diz çöküyor ve dua ediyor. Hatırlayın, Rabbimiz de ne yapıyordu sık sık değerli kardeşler? Sakin bir yere çekiliyor ve baba ile baş başa kalarak ne yapıyordu? Dua ediyordu ki bunun birçok örnekleri var. Örneğin Matta 14. bölüme baktığımız zaman 23. ayeti orada hatırlayın, bir keresinde öğrencilere tekneye binip karşı tarafa geçmelerini buyurduktan sonra diyor ki dua etmek için tek başına dağa çıktı. Demek ki Petrus şunu açıkça önümüze koyuyor. Gücün kendisinde değil, Rab'de olduğunu bilmiş olduğundan ne kadar çaresiz olduğunu diz çökerek, dua ederek, Rab'be yönelerek bunu sergilemiş oluyor. Yani diz çökmekle Petrus, değerli kardeşler, Rab Tanrı'ya olan bağlılığını net bir şekilde göstermiş oluyordu. Bu bence çok çok önemli bir nokta değerli kardeşler. Çok çok önemli bir nokta. Şimdi diğer taraftan da, başka bir taraftan da çaresizliğini de, yani Rab olmadan, Rabbin gücü olmadan hiçbir şey yapamayacağını da ne yapmış oluyordu Petrus? Ortaya koymuş oluyordu. Biz bu gerçeği bakın 105. mezmurda 4. ayette harika bir şekilde önümüze konuyor. Şöyle ifade var orada, diyor ki Rab'be ve onun gücüne bakın. Şimdi buna baktığım zaman şöyle düşünüyorum. Ya dua nedir diye kendime soruyorum. Ya aslında dua nedir? Dua ne yapıyor? Benim Rab'be yönelmemi, Rab'be bakmamı sağlıyor. O zaman diyebilir miyiz? Dua eşittir. Evet biliyorum. Dua Tanrı ile konuşmaktır aynı zamanda. Evet. Dua yürekte olan düşüncelerini sana has sözlerle Rab'be aktarmaktır dua. Evet doğru. Ama dua burada baktığımızda, evet dua Rab'be yönelmek, Rab'be bakmaktır değerli kardeşler. Peki bakmak nedir? Ben Rab'be baktığımda, ben Rab'be yöneldiğimde bunun anlamı tam şudur. Onun gücüne yaslanmak. Sırtımı ona dayamak. Ben koca bir hiçim demek. Rab olmadan, Rabbin eli olmadan, Rabbin dokunuşu olmadan bunun mümkün olmayacağını göstermektir değerli kardeşler. Bizler bunu yaptığımızda değerli kardeşler, yani duayla Rab'be bakıp onun gücüne sırtımızı dayadığımızda, başka bir ifadeyle Rabbin konu neyse, dua ettiğin konu neyse o konu üzerinde onun işlemesine izin verdiğimizde Rab Tanrı ne yapıyor? Harekete geçiyor ve durum üzerinde etkin gücünü gösteriyor. Bakın 2. Tarihler kitabı 7. bölüm 14. ayette bakın harika bir şekilde bu gerçek önümüze konuyor değerli kardeşler. Bakın diyor ki dua edip yüzümü ararlarsa, yani sen Rab'be yönelip ona baktığında, gücünü ona yasladığında, ona dayandığında diyor ki o vakit, yani sen dua edip ona baktığında, ona güvenip ona bel bağladığında, işte o vakit diyor gökten işiteceğim, memleketlerine sağlık vereceğim. Peki nasıl, ne zaman sağlık vereceğim diyor? Rabbe yöneldiğinde, Rabbe baktığında. Bakın değerli kardeşler, bizler dua ile değerli kardeşler ona yöneldiğimiz zaman, ona sırtımızı yasladığımız zaman o da ne yapıyor? Kendi üzerine düşeni yaparak durum üzerinde gücünü ve etkisini ne yapıyor? Gösteriyor. Gerekli olanı yaparak değerli kardeşler. Evet. Neden? Çünkü güç bizde değil ki. Değerli kardeşler bakın emin olun. Bunu söylerken yüreğimde bunu hissederek söylüyorum. Ben eğer sizleri bu sözlerle teşvik edebiliyorsam, eğer buradaki sözler size bir nebze de olsa, sizi harekete geçirebiliyorsa, sizi sevince boğuyorsa, bu benden dolayı değil. Emin olun bende olandan dolayı. Emin olun Rabbim bana vermiş olduğu o ruhuyla, vermiş olduğu destekten dolayı siz teşvik olabiliyorsunuz değerli kardeşler. Onun için güç bizde değil. Bizde olanda. Hamdolsun. Bu birinci noktamızdı. Şimdi ikinci noktamıza 41. ayete götürmek istiyorum. Diyor ki Rab Tanrı şifa verdikten sonra ne yapıyor? Bakın harekete geçerek diyor ki elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Yani Rab şifa veriyor. Şifa verdikten sonra Petrus elini uzatıyor. Tabita'yı ayağa kaldırıyor. Bakın o ana kadar Petrus Tabita'ya elini sürdü mü? Hayır. Hiç sürmüyor. Elini hiç sürmüyor değerli kardeşler. Petrus dua ettikten sonra yani duanın bir sonucu olarak Rabbe yönelmiş olmanın, durumu Rabbin ellerine teslim etmiş olmanın bir sonucu olarak Tabita şifa buluyor ve gözlerini açıp oturduktan sonra yani Rab Tanrı Tabita'yı dirilttikten sonra öyle söyleyelim Petrus da doğal olaraktan kendi üzerine düşeni yapıyor, elini uzatıyor ve Tabita'nın ayağa kalkmasını sağlıyor. Şifayı veren Petrus'un kendisi değil, Rabbin kendisi hamdolsun. Bunun, bu neyin sonucu? Bu da duanın sonucu. Şimdi Petrus, Rab Tanrı'nın diriltmiş olduğu Tabita'nın elinden tutup kaldırmakla önümüze konmuş olan gerçek nedir? Elini uzatıyor, tutup ayağa kaldırıyor. Yani hizmetin bir parçası oluyor. Şifayı Rab veriyor, yaşama döndürüyor, o da onu tutup elinden kalkmasını sağlıyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Bizler de aynı şekilde. Bulunduğumuz topluluk hangi topluluksa, bulunduğumuz topluluklarda devam etmekte olan hizmetlerin birer parçası olma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Nasıl? Elimizi Petrus gibi uzatarak. Tabii ki burada şu gerçeğin de altını önemli çizmek istiyorum. Çünkü önemli görmüş olduğum için şifa verme armağanı. Bu da biliyorsunuz birçok topluluklarda tartışılan hatta söyleyebilirim uzun yıllardır koşmakta olduğum bu hizmet alanında birçok topluluklarda toplulukların bölünmesine neden olan topluluklardan kişilerin ayrılmasına neden olan bir nokta şifa verme armağanı. Şimdi Elçilerin İşleri kitabına baktığımızda değerli kardeşler orada bu şifa verme yani ölüleri diriltmek armağanının gerçekten de habercilere, elçilere özgü bir armağan olduğunu görebiliyoruz. Kutsal kitabın tamamına baktığımız zaman değerli kardeşler böyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Şimdi aynı şekilde burada da bu ölü diriltme olayında bir Pavlos hatırlarsanız bir kişiyi ölümden diriltmişti. Hatırlayın Pavlos bir konuşma yapmıştı ve uzun bir konuşma yapmıştı. Herhalde o da benim gibi uzun bir konuşma yapmıştı ve uzun konuşma sonucunda bir gencin Haberciler İşleri 20. bölümde 10. ayette Eftihos adında bir gencin düştüğünü orada okuyoruz. Ve Pavlos aşağı iniyor, o genci kucağına aldığında ona yeniden o kişinin, o gencin yeniden hayata dönmesini sağlıyor. Demek ki Pavlos Eftihos adında bu genci ölümden yaşama kavuşmasını sağlarken Petrus da burada Tabita'yı aynı şekilde ölümden yaşama kavuşmasını sağlıyor. Şimdi bu her ikisinin de bu ölüyü diriltme armağanı bu her ikisinde de olduğunu bize açıklıyor, önümüze koyuyor. Şimdi az önce ifade ettiğim gibi gerçekten de bu haberci olmanın, elçi olmanın çok öne çıkan bir özelliğiydi. O nedenle Pavlos habercilerin imanlar topluluğunun temeli olduğunu, onların üzerine kurulmuş olduğunu bize çok bir şekilde açıklıyor. Yani habercilerin öğretmiş olduğu öğreti asıl temel. Ve o öğreti, o sağlıklı öğreti üzerine kilisenin bina edildiğini bize gösteriyor. Efeslere yazılan mektubun 2. bölümüne baktığımız zaman 20. ayete diyor ki elçilerden diyor nokta nokta nokta oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Elçilerden oluşan temel değerli kardeşler. Habercilerin madde 16. bölüme baktığımız zaman 18. ayete bunun ne olduğunu orada görüyoruz. Elçilerin, habercilerin öğreti olduğunu görürüz. Yani Rabbimizle ilgili olan öğretileri üzerine bina edilmiştir. Bu kadar açık, bu kadar net. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Söylemeye çalıştım şu. Bugün bu tür armağanlara gereksinim yoktur değerli kardeşler. Bakın inceleyin kutsal kitabı, bunu da görebilmek mümkün. Bugün önemli olan nedir? Bakın kutsal kitaba. Neyin daha çok önde olduğunu görüyorsunuz? Bakın özellikle pastoral mektuplara bakmanızı rica ediyorum. Yani kilisenin içerisinde nasıl bir işleyiş söz konusu olduğunu anlamak için bunu size öneriyorum değerli kardeşler. Gerçekten de öğretinin önde olduğuna tanık oluyoruz. Şimdi hatırlayın Pentekost günü ilk kilise topluluğu oluştuğunda Habercilerin İşleri 2. bölümde Petrus'un yapmış olduğu o muhteşem konuşma sonucunda ve Kutsal Ruh'un işleyişi sonucunda 3000 kişinin doğaüstü bir şekilde yeniden doğarak topluluğa katıldığını ve kilisenin ilk kilise topluluğunun oluştuğunu Pentekost gününde bunun gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Ve orada 42. ayete baktığımızda yani topluluk oluştuktan sonra nasıl bir düzenin egemen olduğunu, nasıl bir işleyiş söz konusu olduğunu 42. ayette okuyoruz. Diyor ki kendilerini elçilerin öğretisine adadılar diyor. Bakın. Sonra baktığınız zaman orada başka şeyler de geliyor. Ekmek bölmek gibi birçok şeyler sıralanıyor. Ama ilk sırayı değerli kardeşler öğretinin aldığı çok çok önemli. Ve ilginç olan Pavlos değerli kardeşler hizmetinin sonlarına doğru geldiğinde şifa armağanını kullanmadığına da tanık oluyoruz. Bunu da görebiliyoruz. Çünkü mucizeler gibi, yani göz kamaştırıcı eylemler kimler için geçerliydi? Kutsal kitaba baktığımız zaman değerli kardeşler, bir belirtiydi, bir müjdenin doğruluğunu kanıtlamak için olması gereken, yani öğrencilerin bildirmiş olduğu öğretinin doğruluğunu, kurtuluş haberinin doğruluğunu kanıtlayan belirtiler olarak kullanılmıştır. Bugün müjde olarak ifade ettiğimiz değerli kardeşler, İncil elimizde mi? Evet. Kutsal kitap tamamlandı mı? Kanon olarak ifade ettiğimiz kutsal söz tamamlandı mı? Evet. O zaman biz onun doğruluğunu kanıtlamamıza hiç ama hiç gerek yok. Üstelik değerli kardeşler, özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bu tür mucizeler o dönemde bile gerçekten de imansızlar için geçerli olduğunu okuyoruz. Korintos'a yazılan ilk mektupta 14. bölüm 22. ayete baktığımız zaman orada diller hakkında konuşurken şöyle diyor. Çünkü Korint'teki topluluk gerçekten çok ısrarcıydı bu konuda. Onu görüyoruz değerli kardeşler. O nedenle orada Paulos şöyle bir ifade kullanıyor 22. ayette. Diyor ki bilinmeyen diller imanlılar için değil, bakın, imansızlar için bir belirtidir diyor. Görebiliyor musunuz? Günümüzde olduğu gibi, birçok kilise topluluğunda olduğu gibi, evet, o dönemde de Korint topluluğunda ki bazı imanlılar bu konuda çok ısrarcıydı. Ona nedenle bu gerçek özellikle öne çıkarılma gereği duyuldu Pavlos'un mektubu aracılığıyla. Az önce ifade ettiğim gibi haberci Pavlos hizmetin sonlarına yaklaştığında şifa armağanını kullanmadığını görüyoruz. Örnek vermem gerekiyorsa Trofimos adında bir kardeşten 2. Timoteos 4. bölüm 20. ayetten söz ediyor bu kişiden. Diyor ki Erastus Korint'te kaldı. Diyor ki Trofimus'u da millette hasta bıraktım. Bakın bu bence çok önemli. Hasta bırakmış olması. Demek ki ortaya çıkan sonuç bana göre şu. Yeni antlaşma yazılı olarak tamamlanmış olduktan sonra bu tür armağanlara verilen önem yerini neye bıraktı? Sağlam, sağlıklı öğretiye bırakmıştır. Evet, o zaman bizlerin eğitilmesini sağlayan, gelişip büyümesini sağlayan, sağlıklı bir şekilde iman yolculuğuna devam edebilmesini sağlayan öğretidir. Öğretidir. Bakın dikkat edin. Hem Titus mektubunda olsun hem Timoteus mektubunda sana öğrettiğim sağlam öğretiye bağlı kal diyor. Bakın öğretiye bağlı kalmak. Bu çok önemli. Çünkü yine 2. Timoteus mektubuna baktığımız zaman çok meşhur bir ayet. Bunu burada çok sık kullandım. 3. bölümün 16. ayetinde ne diyordu orada hatırlayın. Tüm kutsal yazılar Tanrı esinidir diyor. Yani Rab Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Eğitmeye, öğretmeye, azarlamaya, yola getirmek için yararlıdır diyor. Demek ki eğiten nedir? Rabbin sözü. Öğreten nedir? Şimdi öğrendikçe eğitiliyoruz zaten değil mi? Rabbin sözüdür. Peki eğer yanlış yoldaysak beni tekrar doğru noktaya gelmemizi sağlayan nedir? Yine Rabbin sözüdür. Bakın, azarlayan da Rabbin sözüdür. Ben Rabbin sözünü okuyorum. Bazen Rabbin sözü beni eleştiriyor. Recep, yanlış yapıyorsun diyor. Doğru noktada değilsin diyor. Ve benim yeniden doğru bir noktaya gelmemi sağlıyor. Bakın, hiç kimseyi eleştirmiyorum değerli kardeşler. Benim için kutsal kitaptan aldığım gerçek budur. Benim için önemli olan rüya değildir. Benim için önemli olan değerli kardeşler vizyonlar değildir. Bakın, benim için önemli olan bu iki kapak arasında var olan neyse odur. Yani öğreti, öğreti, öğreti. Ama öğrencilerin İsa Mesih'in onlara aktarmış olduğu o sağlam öğreti. Rab hepimize bu anlayışı versin. Ben diyorum ki bu kutsal kitapta 10 tane, 20 tane doktrin yok. Tanrı bildirisi yok. Bakın, bir tek öğreti var. Rab o öğretinin ne olduğunu hepimize göstersin. Ve yanlış isek o yanlışını da Rab önümüze koysun değerli kardeşler. Onun için Rabbin sözü asıl önemli olan bizlerin gelişmesini, büyümesini, Rab'de kök salmasını sağlayan. Onun için değerli kardeşler, bu öğretiyi öne çıkardığım için ve Tanrı'nın sözü tamamlandıktan sonra bunlara artık gerek kalmadığını söylemiş olmamın nedeni de yine kutsal kitaptan, kitapta yer almış olan bazı ayetlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin İbraniler mektubuna baktığımız zaman ikinci bölüme, üçüncü ayetin ikinci kısmına ve dördüncü ayete baktığımız zaman orada o kadar güzel söylüyor ki, başlangıçta diyor, yani o öğrencilerin haberden olduğu dönemde Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, bakın, Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı diyor. Bakın, çok önemli. Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Ve Tanrı da diyor, ne yapıyor? Elçilerin, o dönemde var olan habercilerin, elçilerin gerçekleştirmiş olduğu belirtiler sıralanıyor. Harikalar, çeşitli armağanlar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıtmış olduğu kutsal ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti. Nokta. Bakın, tanıklık edecek demiyor. Tanıklık etti diyor. Geçmişte olmuş ve yeni antlaşmanın tamamlanmış olmasıyla bu dönem noktalanmıştır. Bakın, bunu söylerken de Tanrı asla şifa vermez de demiyorum değerli kardeşler. Evet, Tanrı şifa verebilir istiyorsa. Hepimiz hasta çocuğumuz için dua ediyoruz. Hasta bir kardeşimiz için dua ediyoruz. Bunu söylerken etme, nasıl Tanrı şifa vermez. Hayır, böyle bir şey değil. Bunu da lütfen yanlış anlamayın. Ama burada benim söylemeye çalıştığım değerli kardeşler, bu tür hani diller gibi, peygamberlikler gibi şifa verme armağanları kullanarak şov yapmak, şov peşinde koşup bir takım davranışlarla kendini göstermek tutumu içerisinde olmamaktır. Değerli kardeşler, benim arzum bu. Benim söylemeye çalıştığım bu değerli kardeşler. Ama ne yazıktır ki bugün birçok, hadi birçok demeyelim ama bazı kilise topluluklarında bu maalesef yapılmakta. Geçmişte paylaştığım konularda söylemiş olduğum gibi, dillerle konuşmuyorsan yeniden doğuşun yok. Eğer dua diyorsun, kardeş şifa bulmuyor. Ha, senin hayatında günah var, günah olduğu için şifa bulmuyorsun. Ben bu 40 küsur yıllık iman hayatında onlarcasına tanık oldum. Ve o kardeşleri yıkımını gözlerimle gördüm değerli kardeşler. Emin olun, Rab hepimize şu anlayışı versin. Rabbin sözü aracılığıyla eğer gelişmemiz doğru bir noktada olursa, emin olun, şifa bulmasak bile, ben de gözlüğümü tekrar yine değiştirmek zorunda kaldım. %30'ların üzerinde olan sol gözüm %12'lere, %13'lere düşmüş. Yani bu kadar, ben de defalarca dua ettim. Ama ben Rabbime şükrediyorum. Neden biliyor musunuz? Sağ gözüm bundan çok daha iyi olduğu için. Rab isterse şifa verebilir. Ama vermiyorsa, neden Rab? Neden şifa vermiyorsun? Hiçbir şekilde sormuyorum. Sizden de ricam, Rabbin sözünde gelişin, onda büyüyün. Bakın, bütün zorluklara karşı, olumsuz gelişmelere karşısında dimdik durma imkanına kavuşacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Evet, üçüncü noktamız, hızlanıyorum. 42. ayete bakın lütfen. Diyor ki birçokları iman etti. Değil mi? Birçokları, o verilen hizmet sonucunda birçokları iman etti. Demek ki burada neyi görüyoruz? Kurtuluşun getirmiş olduğu sonucu, yani kurtuluşun gücünü görüyoruz. Elini uzatıp kaldırmakla imanın gücünü gördük. Bu tarafa baktığımız zaman ölümden dirilmiş olmakla orada kurtulmuş olmanın, yani ölümden dirilmiş olmakla, yavaş yavaş söyleyeyim, ölümden dirilmiş olmakla o ortaya çıkan sonuç karşısında birçok kişinin iman etmesini sağladı. Yani kurtuluşun gücü değerli kardeşler. Bakın, bizler belki kendi kendimize şöyle diyebiliriz. Topluluğun ihtiyacı olduğu bir dönemde ya Tabita ille de ölmesi gerekiyor muydu diye değerli kardeşler. Bizler de vermekte olduğumuz hizmette değerli kardeşler çok değişik olaylara olaylarla karşılaşabiliyor ve bazen de bu karşılaştığımız olaylar karşısında inanılmaz tutum içerisine girebiliyoruz. Yani iki ayak bir pabuç içerisine girmiş olduğu için. Ve doğal olaraktan evet neden Rab diye o türden sorular soruyoruz. Ama bakın değerli kardeşler, Romalılar mektubu 8. bölümde alan çok sevdiğim o ayeti tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum. 28. ayette diyor ki Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacına göre çağrılmış olanlarla, bir amaç için çağrıldık ya hepimiz değerli kardeşler, bizlerle birlikte bakın her durumda iyi, kötü, acı, tatlı, her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor değerli kardeşler. Demek ki hizmet ediyor. Durum ve şartlar ne olursa, bütün sıkıntı ve sorunlar bize hizmet ediyor değerli kardeşler. Gerçekten de hayal kırıklıkları karşısında acı duyarken, çekmekte olduğun acının, olumsuzlukların sana ne gibi yarar getireceğini anlamakta tabii ki güçlük çekebilirsin doğal olaraktan. Ya neden ben bu acıyı çekmem gerekiyor? Neden ben bu böyle bir sorun içerisinde olmam gerekiyor diye sorabilirsin. Ama durum ve şartlar ne olmuş olursa olsun değerli kardeşler, bizlerin iyiliği için, daha iyi bir noktaya gelebilmemiz için iş gördüğünü aklımızdan kesinlikle çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü iman aracılığıyla Rab İsa Mesih'te sahip olduğumuz yaşam kadere, bağlı değil, hiç hata yapmayan ve bizlerin iyiliği için iş başında olan Rabbimizin denetimi altında. Her şey onun eli altında. Onun kontrolünde. Bu nedenle Pavlos Timoteos'a yazdığı mektupta durumlar karşısında ne olursa olsun, durumlar karşısında ne yapması gerektiğini bakın şu sözlerle Timoteus'u teselli ederken bizleri de teselli etmekte. 2. Timoteus 4. bölüm 5. ayette. Sen diyor, durum ve şartlar ne olursa olsun, sen diyor, her durumda ayık ol. Nasıl ayık olacaksın? Rabbin sözüne yakın olmakla. Rabbe dua aracılığıyla ona bakmakla, ona yaslanmakla ancak uyanık olabilirsin. Sen her durumda ayık ol. Sıkıntıya göğüs ger. Eğer ayıksan, Rab ile iç içe bir hayatın varsa zaten burada ifade ettiği gibi göğüs germek zor olmayacaktır. Göğüs ger, müjdeci olarak ki hepimizin bu yeryüzündeki sorumluluğu bu. Değil mi? Müjdeci olarak işini yap, neyse üzerine düşen, sahip olduğun o armağanla ait olduğun kilise toplumuna destek vermeye devam et. Sen işini yap ve görevini tamamla diyor. Yani hizmetini sonuna kadar devam ettir. Sahip olduğun armağan ya da armağanlarla. Bizler her zaman acıların nedenlerini, kazaların nedenlerini, ölümlerin, hastalıkların nedenlerini ya da bizi şok eden olayların nedenlerini anlamamız mümkün değil. Açıklayamayız. Çoğu zaman da açıklayamıyoruz zaten. Ama bir gerçek var ki değerli kardeşler, Tanrı ne yaptığını biliyor. Bakın bunu altını önemli çiziyorum değerli kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih öğrencilerine ne demişti? Onlar da birçok konuda merak içerisine düştüler. Değil mi? Ama Rabbimiz onlara şu sözle, onları şu sözle teselli etmişti. Bakın lütfen Petrus'a söylemiş olduğu gibi diyor ki ne yaptığımı Yuhanna 13. bölümde 7. ayette ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra yani ileride anlayacaksın. Emin olun değerli kardeşler, bir anlam veremediğimiz birçok şeyin nedenlerini Rabbin yanına gittiğimizde aha demek ki buymuş diyebileceğimize ben inanıyorum kesinlikle değerli kardeşler. Hastalıklar, sıkıntılar, acılar verdiğimiz hizmette bizleri şok eden olaylar olacaktır kesinlikle. Tüm bu olanlar değerli kardeşler bizlerin hizmette gelişip büyümesine katkı sağlıyor. Ve bu gerçeği işte kavramış olan Pavlos, bakın bizlere ne güzel, bizleri ne kadar güzel teselli ediyor. Filipililere yazmış olduğu mektupta, 1. bölüm 12. ayete. Başıma gelenler, bakın ne diyor, başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır diyor. Bakın yani nerede yazdı bu mektubu? Cezaevinde, Roma'da cezaevinde. Bakın değerli kardeşler, o acılar içerisinde inlemesi gerekirken zincire vurulmuş olan bir kişi geçmişe bakıyor. Geçmişe yaşadıklarına bakıyor. O çekmiş olduğu acıların nedenlerini anlıyor orada, görüyor. O acıların, çekilmiş olan sıkıntıların nedeni kurtuluş haberinin daha geniş bir alana yayılmasını sağlamaktı. Ben inanıyorum ki değerli kardeşler, bu ana kadar geçirmiş olduğum zorluklar, sıkıntılar, acılar gerçekten de bu hizmetin, vermekte olduğumuz hizmetin getirdiği o bereketlerin çok daha geniş bir alana yayılması içindir şu an içinde bulunduğun sıkıntıda. Evet, Rab Tanrı. Bakın yine Filipililer 1. bölüm 6. ayette ne güzel bizi teselli ediyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bizler üzerimize düşeni yaptığımızda değerli kardeşler, Rabbimiz de bizlerin yapamadığını yapacaktır. Nasıl yapacaktır? Sonuca başladığı için işi sonuçlandırarak. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Amin. Petrus diz çöktü, dua etti. Bu bir. Ve duadan sonra ne yaptı? Rab duanın sonucunda şifa verdi. Yaşama dönmesini sağladı. O da ne yaptı? Harekete geçti. Değil mi? Harekete geçti Petrus. Ve yetkiyle elini uzattı. Tuttu ve Tabita'nın ayağa kalkmasını sağladı. Yani hizmetin bir parçası olduğunun bir göstergesi olarak. Her birimiz bulunduğumuz topluluklarda hizmetin birer parçaları olduğumuzu unutmayalım. Bize düşen nedir? Konumun, eğitimin ne olmuş olursa olsun değerli kardeşim, hizmetin bir parçası olma gayreti içerisinde olmandır. Bu kadar açık, bu kadar net. Uzun yıllardır beni teselli eden bir ayetle Korintoslar mektubunda, 1. Korintoslar mektubu 15. bölüm 58. ayette yer almış olan ayetle sizi teşvik etmek istiyorum. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Senin üzerine düşen Rabbin sırtını yaslayarak, ona bakarak sahip olduğun armağanla hizmetine devam etmektir. Yıpratıcı, zor durumlara rağmen sizlerin hizmetin bir parçası olma gayreti. Sen yani bu şekilde gayret ettiğinde, bu noktada olduğunda ait olduğun topluluk hem ruhsal açıdan hem de sayısal açıdan gelişmesi gerçekleşecek. Bu kadar açık bu net. Sen üzerine düşeni yaptığında, Rab senin yapamadığını yaptığında topluluk hem ruhsal açıdan gelişecek hem de sayısal açıdan. Sana düşen nedir? Tekrar söylüyorum ve noktalıyorum. Dayanarak, sarsılmadan, gayretle hizmetine devam etmektir. Nasıl? Tıpkı sadık bir şekilde hizmetini sürdürmüş olan kız kardeşimiz Tabita gibi.